Ama durup bakacak değildim, inanın. Tekrar geri çekildim ve ikinci kibritim söndüğünde üçüncüsünü yaktım. Kuyunun dikmesine açılan ağza ulaştığımda neredeyse yanıp bitmişti. Kenarda yere uzandım çünkü aşağıdaki koca pompanın atışları başımı döndürüyordu. Sonra çengelleri bulmak için yanları yokladım. O anda arkamdan ayaklarımı yakaladılar ve beni şiddetle arkaya çektiler. Son kibritimi yaktım ve o hemen söndü. Ama ellerim artık tırmanma sırıklarındaydı ve vahşice tekmeler atarak kendimi morlakların pençelerinden kurtarabildim. Ben hızla kuyudan yukarı tırmanırken onlar yarı kapalı gözlerle dikilip beni seyrediyorlardı. Yalnız bir küçük habis bir süre ardımdan geldi. Kalkan olarak salladığım tekmemi de neredeyse kapıyordu. O tırmanış asla bitmeyecekmiş gibi geldi bana. Son 20-30 adımında artık midem bulanmaya başladı. İçimi tutmakta çok zorlandım. Son birkaç metreyi bayılmamak için korkunç bir mücadeleyle aştım. Birkaç kez başım döndü ve düşme hislerinin her türlüsünü yaşadım. Ama sonunda her nasılsa kuyu ağzına vardım ve sendeleyerek yıkıntıdan kör edici güneş ışığına attım kendimi. Yüzü koyun düştüm. Toprak bile tatlı ve temiz kokuyordu. Vina'nın ellerimi, kulaklarımı öptüğünü hatırlıyorum. Ayrıca diğer Eloaylardan gelen sesleri de. Sonra bir süre şuurum kapandı. Yedi. Doğrusu şimdi durumum öncesinden daha kötü görünüyordu. Şimdiye kadar zaman makinesini kaybettiğim gece geçirdiğim cinneti saymazsak, eninde sonunda kurtulacağıma dair süre gelen bir ümidim vardı. Ama bu yeni keşiflerle o ümit sarsılmıştı. Şimdiye kadar beni engelleyenin, sırf küçük insanların çocuksu basitliği ve üstesinden gelmem için anlamamın yeterli olacağı bazı bilinmeyen güçler olduğunu düşünmüştüm. Ancak morlakların tiksindirici niteliğinde yepyeni bir unsur yatıyordu. Merhametsiz ve kötücül bir şeyler. İçgüdüsel olarak iğreniyordum onlardan. Daha önce çukura düşmüş bir insanın duygularını taşıyordum. Tek ilgilendiğim çukur ve oradan nasıl çıkabileceğimdi. Şimdi ise düşmanı yakında başına çökecek olan tuzaktaki bir hayvandım. Korktuğum düşman sizi şaşırtabilir. Yeni ayın karanlığıydı bu. Karanlık gecelerle ilgili ilk anlaşılmaz uyarılarıyla bunu aklıma biraz da Vina sokmuştu. Önümüzdeki karanlık gecelerin ne anlama gelebileceğini tahmin etmek güç değildi artık. Ay küçülüyordu, her geçen gecede karanlık daha sık aralıklarla iniyordu. Ve artık en azından küçük yukarı dünyalıların karanlığa karşı duydukları korkunun nedenini bir parça da olsa anlıyordum. İkinci kuramımın baştan aşağı yanlış olduğundan emindim artık. Yukarı dünyalılar, bir zamanların ayrıcalıklı aristokrasisi, morlaklarsa onların mekanik uşakları olabilirdi. Ama bu artık çok gerilerde kalmıştı. İnsanoğlunun evriminden türeyen iki tür, bütünüyle yeni bir ilişkiye doğru kayıyordu. Belki de çoktan ulaşmışlardı. Eloaylar, Karolanş kralları gibi yalnızca güzel bir yararsızlığa doğru sürüklenmiş, yozlaşmışlardı. Zahmet etmeksizin hala yeryüzüne sahiptiler, çünkü morlaklar sayısız nesiller boyunca yer altında yaşamış, sonunda yüzeydeki gün ışığına katlanamaz olmuşlardı. Ve anladığım kadarıyla morlaklar onların kıyafetlerini üretiyorlardı. Ve belki de eski hizmet alışkanlıklarından dolayı onların daimi ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Ayaktaki bir atın yeri eşelemesi gibi yapıyorlardı bunu. Veya bir insanın spor olsun diye hayvan öldürmekten hoşlanması gibi. Çünkü kadim ve terk edilmiş ihtiyaçlar organizmada yer etmişti. Ama artık açıktı ki eski düzen kısmen de olsa tersine dönmüştü. Güzellerin cezası hızla yaklaşıyordu. Çağlar önce, binlerce nesil önce insanoğlu kardeşini huzur ve güneş ışığından kovmuştu ve o kardeş artık geri geliyordu. Üstelik de değişmiş olarak. Eloaylar bir dersi yeni yeni öğrenmeye başlamışlardı zaten. Korkuyla yeniden tanışıyorlardı ve birden aklıma yer altında gördüğüm et geldi. Hafızamın derinliklerine batmamış olması çok tuhaf görünüyordu. Düşüncelerimin akıntısında yerinden hiç kıpırdamayarak bana dışarıdan sorulan bir soru gibi gelmişti sanki. Etin şeklini anımsamaya çalıştım. Onu bir şeye benzetiyor gibiydim ama ne olduğunu o anda anlayamadım. Ne var ki gizemli korkularının huzurunda bu küçük insanlar ne kadar çaresiz olsalar da ben farklı bir yapıya sahiptim. Ben bizim çağımızdan gelmiştim. korkunun insanı felce uğratmadığı, gizemin dehşetini kaybettiği insan ırkının bu olgunluk çağından, daha fazla zaman kaybetmeden kendime silahlar yapmaya ve uyuyabileceğim bir kale edinmeye karar verdim. Temelde böyle bir barınak sayesinde her geçen gece ne biçim yaratıklara maruz bir şekilde yattığımın farkına varmakla kaybettiğim güveni yeniden kazanarak bu yabancı dünya ile yüzleşebilirdim. Yattığım yer onlara karşı güvenli hale gelinceye kadar bir daha asla uyuyamayacağımı hissediyordum. Beni nasıl incelediklerini düşünmek dehşet içinde tüylerimi ürpertti. Bütün öğleden sonrasını Thames Vadisi'nde dolanarak geçirdim ama bana erişilmez gelen hiçbir şeye rastlamadım. Bütün binalar ve ağaçlar Morlaklar kadar usta dağcılar için tırmanmaya çok elverişliydi. Kuyularına bakılırsa öyle olmalıydılar. Sonra yeşil porselen sarayının uzun kulelerini ve duvarlarının cilalı ışıltısını anımsadım ve akşam vakti Vina'yı bir çocuk gibi omzuma alıp tepelerden güneybatıya doğru yöneldim. Uzaklığın 7-8 mil olduğunu düşünmüştüm ama 18 mile yakın olmalıydı. Sarayı ilk defa uzaklıkların yanılsamalarla daha kısa göründüğü nemli bir öğle sonrasında görmüştüm. Ayrıca ayakkabılarımdan birinin gevşemiş çivisi topuğuma batmakta olduğundan, ev içinde giydiğim rahat ayakkabılardandı bunlar, topallıyordum. Gökyüzünün soluk sarısında siyah silüeti beliren saraya yaklaştığımda güneş çoktan batmıştı. Onu taşımaya başladığımda Vina çok sevinmişti. Ama bir süre sonra onu indirmemi istedi ve yanımda koşmaya başladı. Ara sıra iki eliyle ok gibi fırlayıp ceplerime takıştıracak çiçekler koparıyordu. Ceplerim Vina'nın kafasını kurcaladı hep. Sonunda onların çiçek dekorasyonuna uygun, alışılagelmişin dışında bir çeşit vazo olduğu sonucuna vardı. En azından onları bu amaçla kullandı. Bu bana neyi hatırlattı? Ceketimi değiştirirken şunu buldum. Zaman yolcusu duraksadı, elini cebine soktu ve büyük, beyaz, ebe gümeçlerine benzeyen solmuş iki çiçeği masaya koydu. Sonra kaldığı yerden anlatmayı sürdürdü. Akşamın sessizliği çökerken biz tepenin doruğundan Wimbledon'a doğru ilerliyorduk. Vina yoruldu ve gri taş eve geri dönmek istedi. Ama ben uzaklardaki yeşil porselen sarayının kulelerini işaret ettim. Orada onun korkusundan kaçmak için sığınacak yer aradığımızı anlatmanın bir yolunu arıyordum. Alacakaranlıktan hemen önce inen o büyük durgunluğu bilir misiniz? Yaprakları kımıldatan meltem bile kesilir. Benim için o akşam dinginliğinde hep bir beklenti havası vardır. Gökyüzü berraktı, uzaktı ve ufukta gün batımını çizen birkaç yatay çizgi dışında boştu. Evet, o gece beklenti korkumun rengine bürünmüştü. O karanlık sessizlikte duyularım doğaüstü bir keskinlik kazanmıştı. Ayaklarımın altındaki toprağın iç boşluğunu bile hissedebileceğimi düşünüyordum. Doğrusu hissedebiliyordum da. Karınca yuvalarında karanlığı bekleyerek sağa sola koşturan morlakları toprağın içinden görebiliyordum adeta. O kadar heyecanlıydım ki yuvalarını işgal edişimi bir savaş ilanı gibi algılayacaklarını düşünüyordum. Peki zaman makinemi niçin almışlardı? Sessizliğin içinde yolumuza devam ettik. Alacakaranlık derinleşti, geceye döndü. Uzaklardaki berrak mavi soldu ve birbiri ardına yıldızlar belirmeye başladı. Toprak donuklaştı, ağaçlar karardı. Vina'nın korkuları artmış, üzerine bir bitkinlik çökmüştü. Onu kollarıma aldım ve okşayarak konuştum onunla. Karanlık koyulaştığında kollarını boynuma doladı ve gözlerini kapayıp yüzünü sıkıca omzuma bastırdı. Bu şekilde uzun bir vadi yamacından indik. Orada loşluğun içinde bir dereyi yürüyerek geçtim. Sığ suyu aşınca vadinin karşı yakasına çıktım. Uyku içindeki birkaç evin ve bir heykelin yanından geçtim. Bir faun ya da başka bir figürdü ama kafası yoktu. Burada da akasyalar vardı. O ana kadar morlaklara rastlamamıştım. Ama gece daha yeni başlıyordu ve eski ay yükselmeden önce daha nice karanlık saat vardı önümüzde. Bir sonraki tepenin yamacından önümde genişçe uzanan sık, kapkara bir orman gördüm. Burada duraksadım. Ucu bucağı görünmüyordu. Ne sağda ne de solda. Artık iyice yorulduğumdan, ayaklarıma kara sular inmişti, durdum ve Vina'yı dikkatlice sırtımdan indirerek çimlere oturdum. Yeşil porselen sarayını göremiyordum artık. Bu beni yönüm konusunda kuşkuya düşürdü. Ormanın sıklığına baktım ve kim bilir neler gizlediğini düşündüm. İnsan, kör düğüm olmuş onca dalın altında, yıldızların gözünden ırak olur. Pusuda bekleyen başka hiçbir tehlike olmasa bile, düşünmek bile istemediğim bir tehlike, yine de ayaklarımızın takılacağı bütün o kökler ve çarpacağımız ağaç gövdeleri vardı. Gün boyu yaşadığımız heyecanlardan sonra ben de çok yorgundum. O yüzden ormanı boş verip geceyi açıklık tepede geçirmeye karar verdim. Ne mutlu ki Vina hemen uykuya daldı. Ceketimi özenle onun üzerine örttüm ve yanında oturup ayın doğuşunu beklemeye koyuldum. Yamaç sakin ve ıssızdı ama karanlık ormanın derinliklerinden ara sıra canlılara ait kıpırtılar geliyordu. Gökte yıldızlar parıldıyordu. Gece çok berraktı. Yıldızların göz kırpışında dostça bir teselli buldum. Yalnız eski takım yıldızların hepsi silinmişti gökyüzünden. 100 insan ömrü kadar bir süre içinde kendini fark ettirmeyen o ağır kımıldanma onları tanımadığımız bir düzenleme içinde gruplandırmıştı. Ancak Samanyolu tıpkı eskiden olduğu gibi yıldız tozundan parçalanmış bir bayraktı. Güneye doğru, ki o yönün güney olduğunu sanıyorum, benim için tamamen yeni olan parlak kırmızı bir yıldız gördüm. Bizim yeşil Sirius'tan bile daha görkemliydi. Ve pırıldayan bunca ışık beneğinin ortasında bir parlak yıldız, eski bir dostun yüzü gibi şefkatle durmadan ışıyordu. Bu yıldızlara bakmak bana kendi dertlerimi ve karasal yaşamın tüm tehlikelerini birden unutturdu. Kavranamaz uzaklıklarını, bilinmeyen geçmişten bilinmeyen geleceğe doğru yavaş ve kaçınılmaz sürüklenişlerini düşündüm. Dünya kutbunun, dünyanın ekseninin kayması yüzünden çizdiği büyük çemberi düşündüm. Kat ettiğim bütün o yıllar boyunca o sessiz devrim yalnızca 40 kez meydana gelmişti. Bu birkaç devrim sırasında da bütün faaliyetler, bütün gelenekler, karmaşık organizasyonlar, uluslar, diller, edebiyatlar, bütün amaçlar, hatta insanoğlunun benim bildiğim hafızası bile yaşamdan silinmişti. Onların yerinde yüksek atalarını unutmuş olan bu kırılgan yaratıklar ve dehşetle kaçtığım beyaz şeyler vardı. Sonra iki tür arasındaki büyük korkuyu düşündüm ve ani bir ürpertiyle ilk defa görmüş olduğum etin ne olabileceğini apaçık anladım. Bu bir felaketti. Yanımda uyuyan küçük Vina'ya baktım. Yıldızlar altında yüzü beyazdı ve yıldızlara benziyordu. Düşüncelerimi hemen kovdum. O uzun gece boyunca düşüncelerimi elimden geldiğince morlaklardan uzak tuttum ve zamanımı bu yeni karışıklığın içinde eski takım yıldızlarının izlerini bulabileceğimi düşünmeye çalışarak geçirdim. Gökyüzü hep çok berraktı. Belki zaman zaman bir dumanlı bulut vardı o kadar. Ara sıra kestirdim, buna şüphe yok. Gece nöbetim yavaşça ilerlerken doğuya doğru gökyüzünde donuk bir ateşin yansımasına benzeyen bir solgunluk belirdi. Sonra ihtiyar ay yükseldi. Zayıf, bitkin ve beyaz. Onun hemen arkasından ona yetişen ve üzerine taşan alacakaranlık geldi. Başta soluktu, sonradan pembeleşti, ısındı. Bize hiçbir morlak yaklaşmamıştı. Aslına bakılırsa tepenin üstünde o gece hiçbirini görmedim. Ve doğan günün verdiği güven içinde neredeyse korkumun sebepsiz olduğunu bile düşündüm. Ayağa kalktığımda gevşek topuğumun bileğimi şişirdiğini ve topuğumun altını acıttığını fark ettim. Tekrar oturdum, ayakkabıları çıkarıp fırlattım. Vina'yı uyandırdım. Artık kara ve ürkütücü değil, yeşil ve hoş görünen ormana doğru yürüdük. Orada kahvaltı niyetine yiyebileceğimiz meyveler bulduk. Az sonra doğada sanki gece diye bir şey yokmuş gibi güneşin altında gülen ve dans eden birkaç narin kişiyle daha karşılaştık. Yine görmüş olduğum et geldi aklıma. Onun ne eti olduğundan emindim artık. Koca insan ırmağından geriye kalan bu son cılız dereye kalbimin en derinlerinden acıdım. Belli ki insanın çöküşünden çok önce bir zamanda morlakların yiyeceği azalmıştı. Bir ihtimal fareler ve ona benzer haşeratla besleniyorlardı. Şimdi bile insanoğlu yiyeceklerinde bir zamanlar olduğundan daha az seçici ve dışlayıcıdır. Bir maymundan çok daha az. İnsan etine karşı olan ön yargısı derinlere işlemiş bir içgüdü değil. Peki ya insanın bu insaniyetsiz oğulları? Olaya bilimsel bir ruhla bakmayı denedim. Her şey bir yana, bizim 3-4 bin yıl önceki yamyam atalarımızdan daha az insan ve daha uzaktılar. İşlerin bu durumundan acı duyduracak zeka kaybolmuştu. Kendimi niye üzecektim ki? Bu Eloaylar karınca gibi çalışkan morlakların esirgedikleri, mutlaka özel olarak yetiştirip üretmek peşinde oldukları ve avladıkları besili sığırlardı ve Vina yanımda dans ediyordu. Bunu insan egoizminin sert cezası sayarak kendimi ruhuma çöken dehşetten korumaya çalıştım. İnsan, yoldaşının sırtından rahatlık ve zevk içinde yaşamaktan hoşnuttu. Parolası ve bahanesi ihtiyaç olmuştu ve vadesi gelince bu ihtiyaç başına dert açmıştı. Çöküşteki bu sefil aristokrasi için Carlyle tipi bir küçümsemeyi bile denedim. Ama bu yaklaşım olanaksızdı. Zihinsel çöküş ne kadar büyük olsa da Eloaylar insan biçimini o kadar korumuştu ki içimde merhamet uyandırdı. Bozulma ve korkularında beni zorunlu bir pay sahibi yaptı. O an devam edip etmeme konusunda düşüncelerim belirsizdi. Birinci düşüncem güvenli bir yerlere, bir barınağa sığınmak, bir yolunu bulabilirsem taş ve metalden kendime silahlar yapmaktı. Çok acil bir ihtiyaçtı bu. İkincisi ateş yakmama yarayacak araçlar bulmayı umuyordum. Böylece elimde meşale gibi bir silahım olurdu. Hiçbir şeyin morlaklara karşı bundan daha etkili olmayacağını biliyordum. Son olarak bir çaresine bakıp beyaz sfenksin altındaki bronz kapıları kırarak açmak istiyordum. Aklımda boynuzlu kütük vardı. O kapılardan içeri girebilir ve önümde parlak bir ışık tutabilirsem zaman makinesini bulacağım ve kaçabileceğim de ısrarlıydım. Morlakların güçlerinin onu çok uzaklara taşımaya yeteceğini hayal edemiyordum. Vina'yı benimle birlikte bizim zamanımıza getirmeye karar vermiştim ve kafamda böyle tilkiler dolaşırken aklımın evimiz olarak seçtiği binaya doğru yolumuzu sürdürdüm. Sekiz. Öğleye doğru yeşil porselen sarayına yaklaştığımızda terk edilmiş ve yıkıntılara karışmış buldum onu. Pencerelerinde yalnızca kırık dökük cam kalıntıları vardı. Yeşil kaplamadan çok büyük parçalar çürümüş madeni iskeletten kopmuş dökülmüşlerdi. Bir çimenliğin üzerinde ki burası hayli yüksekti ve içeri girmeden önce kuzey doğuya bakarken şaşkınlık içinde bir zamanlar Wandsworth ve Battersea olduğunu sandığım yerde geniş bir haliç, hatta bir körfez gördüm. Sonra düşündüm de, hoş düşüncelerim fazla ilerleyemiyordu ama denizdeki canlılara ne olmuş olabilirdi ya da ne oluyordu? Sarayın gerçekten porselenden olduğu incelemelerim sonunda kanıtlandı ve cephesinde bilinmeyen harflerle yazılmış bir yazı gördüm. Aptallık bu ya, tercüme etmekte Vina'nın bana yardım edebileceğini düşündüm ama öğrendiğim tek şey yazmak fikrinin aklının ucundan asla geçmediği oldu. Bana her zaman olduğundan daha insan görünmüştü, belki de sevgisi çok insancı olduğu için. Açık ve kırık olan kapının kanatlarından içeride alışılmış bir salon yerine bir sürü yan pencerenin aydınlattığı uzun bir galeri bulduk. İlk bakışta müzeyi anımsattı bana. Kiremit zemin kalın bir toz tabakasıyla kaplanmıştı ve aynı gri örtünün içine bir dizi karışık eşya gizlenmişti. Ve salonun ortasında tuhaf tuhaf dikilen bir suret fark ettim. Bunun koca bir iskeletin alt kısmı olduğu açıkça görülüyordu. Eğri duran ayaklarından megatiryum cinsinden nesli tükenmiş bir yaratık olduğunu anladım. Kafatası ve üst kemikleri yanda, tozun içinde yatıyordu ve çatıdaki bir delikten yağmur suyunun damladığı başka bir yerde yaratığın kendisi de aşınmıştı. Galerinin içinde daha ileride bir brontozorun kocaman kemiklerini bulduk. Müze hipotezim doğrulanmıştı. Yanlara doğru gidince eğimli raflar gördüm ve kalın toz tabakasını temizlediğimde zamanımızın bildik cam kavanozlarını buldum. İçerdikleri bazı şeylerin düzgün korunduğuna bakılırsa hava geçirmez olmalıydılar. Görünen o ki modern bir Güney Kensington'ın kalıntıları arasındaydık. Burasının paleontoloji bölümü olduğu belliydi. Ne kadar görkemli bir fosil sergisi olsa da uzun bir süre uzak tutulabilmiş bakteri ve küf nesillerinin tükenmesiyle gücünün %99'unu yitirmiş olan kaçınılmaz bir çürüme süreci oldukça yavaş yine de kesin bir şekilde bütün hazinelerinin üzerinde yeniden işlemeye başlamıştı. Orada burada parçalara ayrılmış ya da iple kamışlara dizilmiş çiğ fosiller halinde küçük insanlardan izler buldum. Kutular birkaç kez yerinden büyük ihtimalle morlaklar tarafından taşınmıştı. Çok sessiz bir mekandı. Yerdeki kalın toz tabakası ayak seslerimizi boğuyordu. Çevreme göz attığımda Vina'nın bir kutunun eğimli vitrin camında deniz kestanesi yuvarlamakla meşgul olduğunu gördüm. Hemen yanıma geldi, usulca elimi tuttu ve yanımda durdu. Bir akıl çağının kadim mezarı başlangıçta beni o kadar şaşırtmıştı ki sunduğu olasılıklar hiç dikkatimi çekmedi. Zaman makinesiyle ilgili düşüncelerim bile biraz uzaklaşmıştı aklımdan. Mekanın büyüklüğüne bakılırsa şu yeşil porselen sarayı içinde yalnızca paleontoloji galerisinden çok daha fazlasını barındırıyordu. İçinde tarihi galeriler hatta bir kütüphane bile olabilirdi. Benim için en azından mevcut şartlarım altında çürümekte olan bu eski zaman jeolojisinden çok daha ilginç olabilirdi bu. Keşiflerimi sürdürdüm ve dik açıyla kesen kısa bir galeri daha buldum. Burası minerallere tahsis edilmiş görünüyordu ve gördüğüm bir kükürt kalıbı bana barutu çağrıştırdı. Ama güher çile bulamazdım. Aslında hiçbir türden nitrat da bulamazdım. Şüphesiz çağlar önce eriyip gitmişlerdi. Kükürt yine de aklıma takıldı ve beynimde bir fırtınanın başlamasına neden oldu. Galerinin içindeki diğer şeylere gelince, gördüklerim arasında en iyi korunanlar olmalarına karşın onlarla pek ilgilenmiyordum. Madem bilim uzmanı değilim, ilk girdiğim salona paralel viran olmuş bir geçitten devam ettim yoluma. Bu bölümün doğa tarihine tahsis edilmiş olduğu belliydi ama uzun süredir hiçbir şey tanınacak durumda değildi. Bir zamanlar doldurulmuş hayvan olan büzüşmüş, kararmış kalıntılar, bir zamanlar bir ruh taşımış ve sonra kavanozların içinde kurutulmuş mumyalar, ölmüş bitkilerden geriye kalan kahverengi bir toz, hepsi buydu. Buna üzülmüştüm. Yeniden hayat verilmiş doğanın keşfine yol açan bu sabırlı yeniden düzenlemeleri izlemekten memnun olurdum çünkü. Sonra muazzam boyutlarda ama kötü ışıklandırılmış bir galeriye girdik. Zemin girdiğim uçtan aşağı dar bir açıyla eğim yapıyordu. Aralıklarla beyaz küreler sarkıyordu tavandan, çoğu çatlak veya kırıktı. Mekanın yapay olarak ışıklandırıldığını akla getiriyordu bu. Burada kendimi daha yabancı hissettim. İki yanımda büyük makinelerin kocaman cüsseleri vardı. Hepsi çürümüş, birçoğu kırılmıştı. Bazıları ise hala sapasağlam ayaktaydı. Biliyorsunuz, mekanizmalara karşı belli bir zaafım vardır. Bunların arasında dolanmaya gönüllüydüm. Çoğunlukla bulmacalara duyduğum ilgiyi çağrıştırıyorlardı. Onların sırlarını çözebilirsem, Morlaklara karşı kullanabilecek bazı silahlara sahip olabileceğimi düşünüyordum. Birdenbire Vina bana çok yaklaştı. Bunu o kadar ani yaptı ki irkildim. O olmasa galerinin zemininin eğimli olduğunu fark edeceğimi hiç sanmıyorum. Girdiğim uç yerden oldukça yüksekteydi ve ışığı yarık misali seyrek pencerelerden alıyordu. Aşağıya doğru ilerledikçe yer bu pencerelerin üzerine çıkıyor, sonunda her birinin önünde yukarıdan aldığı dar bir çizgi gün ışığıyla birlikte Londra evinin meydanını andıran bir çukur oluşuyordu. Makineler kafama takılmıştı. Yanlarından geçtim. Vina'nın gittikçe artan kuruntuları dikkatimi dağıtana kadar onların üzerinden ışığın derece derece azalmasını gözlemeye dalmıştım. Ve en sonunda galeri kör bir karanlığa gömülüyordu. Duraksadım. Sonra çevreme bakınırken yerdeki tozun azalmış olduğunu gördüm. Yüzeyi de daha az düzgündü. Daha ileride loşluğun içinde orada burada birkaç küçük ayak izleri vardı. Bu Morlakların her an ortaya çıkabileceğine dair duyguma yeniden hayat verdi. Akademik makine incelemeleriyle zaman harcamakta olduğumu hissettim. Vaktin öğleden sonrayı bir hayli geçtiğini ve benim hala ne bir silaha ne bir barınağa ne de ateş yakmak için herhangi bir araca sahip olduğumu hatırladım. Galerinin uzak karanlığının içlerinden acayip bir pıtırdama ve kuyunun dibinde karşılaştığım garip seslerin aynalarını duydum. Vina'nın elini tuttum. Sonra ani bir fikirle onu bıraktım ve işaret kulübelerininkine benzer bir kolun çıktığı makineye yöneldim. Platforma tırmandım. İki elimle kolu kavrayarak yandan tüm ağırlığımla abandım ona. Geçidin ortasında bıraktığım Vina birdenbire inlemeye başladı. Kolun gücünü iyi tahmin etmişim. Bir dakikalık bir zorlanmadan sonra aniden çatırdayarak koptu ve elimde karşılaşabileceğim herhangi bir Morlak'ın kafatasını dağıtmaya fazlasıyla yeteceğini düşündüğüm bir topuzla Vina'nın yanına döndüm. Bir Morlak öldürmeyi ne kadar istiyordum bilseniz. İnsanın gidip kendi torunlarını öldürmek istemesini çok gaddarca bulabilirsiniz. Ama onlarda bir insaniyet görmek her nasılsa olanaksızdı. Doğrudan galeriye inip seslerini duyduğum o hayvanları öldürmekten yalnızca Vina'yı bırakmaya gönülsüzlüğüm ve öldürme açlığımı gidermeye başlarsam zaman makinesinin bundan zarar görebileceği düşüncesi beni alıkoydu. Neyse, bir elimde topuz, öbür elimde vina, o galeriden çıkıp ötekine girdim. Sonra ilk bakışta bana paçavradan bayraklarla donanmış askeri bir şapeli anımsatan daha da geniş bir galeriye geçtim. Yanlardan sarkan, yanıp kül olmuş yırtık kağıt paçavraları hemen tanıdım. Çürümeye terk edilmiş kitap kalıntılarıydı bunlar. Uzun zaman önce paramparça edilmiş, üzerlerinde baskıdan eser kalmamıştı. Ama şurada burada hikayeyi çok iyi özetleyen eğrilmiş tahtalar ve yarılmış madeni kelepçeler vardı. Bir edebiyatçı olsaydım her çeşit hırsın yararsızlığı üzerine ahlak dersleri verebilirdim belki. Ancak beni en derinden etkileyen şey bu üzücü kağıt çürütme vahşetinin tanıklık ettiği o büyük emek israfıydı. O anda daha çok felsefi kayıtları ve fiziksel optik hakkında kendi yazdığım 17 yazıyı düşündüğümü itiraf etmeliyim. Sonra geniş bir merdivene çıktık ve bir zamanlar bir olasılıkla teknik kimya galerisi olan bir yerle karşılaştık. Burada işime yarayacak keşifler yapmayı umut ediyordum. Çatının yıkıldığı bir uç dışında bu galeri iyi korunmuştu. Kırılmamış her kutuya hevesle koştum ve nihayet gerçekten hava geçirmemiş kutulardan birinde bir kutu kibrit buldum. Ümitle denedim. Mükemmeldiler. Nemlenmemişlerdi bile. Vina'ya döndüm. Kendi dilinde ona dans et diye haykırdım. Korktuğumuz iğrenç yaratıklara karşı ne de olsa gerçek bir silahımız vardı artık. Ve o metruk müzenin kalın yumuşak tozdan halısının üzerinde Vina'nın görülmeye değer sevincine karşılık Leal ülkesini olabildiğince neşeli bir ıslıkla çalarak karışık bir dans sergiledim ciddiyetle. Kısmen mütevazı bir kankandı, kısmen adım dansı, kısmen etek dansı, uzun kabanı merverdiği ölçüde, kısmen de özgün bir şeylerdi. Bildiğiniz gibi yaratıcılık doğamda var benim. Hala düşünüyordum da şu kibrit kutusunun anımsanamayacak kadar uzun yıllar boyunca zamanın aşındırmasından kaçabilmiş olması çok garip ve benim açımdan pek talihli bir olaydı ama işin tuhafı hiç akla gelmeyecek bir başka madde bulmuştum. Kafur. Onu gerçekten şans eseri hava geçirmeyecek bir şekilde mühürlenmiş olan bir kavanozun içinde buldum. İlk başta bal mumu olduğunu düşündüm, bu yüzden de camı kırdım ama kafurun kokusu yanılgıya pay vermezdi. Evrensel çürümenin içinde bu uçucu madde belki de binlerce yüzyıl boyunca varlığını sürdürebilmeyi başarmıştı. Bana bir zamanlar gördüğüm milyonlarca yıl önce ölmüş ve fosilleşmiş olması gereken bir belemnite kalıntısının mürekkebinden yapılma bir sepya tablosunu anımsattı. Tam onu atmak üzereyken yanıcı olduğunu anımsayarak iyi parlak bir ateşle yaktım. Kusursuz bir mumdu doğrusu ve cebime koydum. Ancak ne bir patlayıcı ne de bronz kapıları kırmama yarayacak herhangi bir alet bulabildim. Henüz sahip olduğum en yararlı alet demir çubuğumdu. Yine de galeriden büyük bir neşeyle ayrıldım. O uzun öğleden sonrasının tüm hikayesini anlatamam sizlere. İçeride keşfettiklerimi doğru sırasıyla anımsamak için hafızamı epey zorlamam gerekecektir. Paslanmış platformlarda silahların dolu olduğu uzun bir galeriyi, ayrıca demir çubuğumla bir balta ya da kılıç arasında nasıl tereddüt ettiğimi anımsıyorum. İkisini birden taşıyamazdım ve bronz kapılara karşı demir çubuğum daha kullanışlı görünüyordu. Bir sürü tabanca, silah ve tüfek vardı. Çoğu pas kütlesi içindeydi ama bir bölümü yeni bir madendendi ve hala sağlam görünüyorlardı. Ama bir zamanlar var olan bütün fişekler ve barut toza toprağa karışmıştı. Yanarak kömürleşmiş, darmadağın olmuş bir köşe gördüm. Belki de numunelerin arasında bir patlamanın sonucunda. Başka bir köşede sonsuz bir put dizisi vardı ve bunlar Polinezya, Meksika, eski Yunan, Fenike, dünya yüzünde düşünebileceğiniz her ülkeye aitti. Burada karşı koyamadığım bir dürtüyle özellikle aklımı başımdan almış olan sabun taşından bir Güney Amerika canavarının burnuna adımı yazmaktan kendimi alamadım. Akşam çökerken merakım azalmıştı. Galeriden galeriye girdim. Tozlu, sessiz, çoklukla harap sergiler, bazen yalnızca pas ve linyit yığınıydı, bazen daha ferahtı. Bir ara kendimi teneke bir modelin yanında buldum ve tamamen tesadüf eseri hava geçirmez bir kutunun içinde iki dinamit fişeği buldum. "Evreka!" diye bağırdım ve neşe içinde kırdım kutuyu. Sonra bir kuşku çöktü içime. Duraksadım ve küçük bir yan galeri seçerek denemeye giriştim. 5, 10, 15 dakika boyunca asla gelmeyecek bir patlamayı beklediğim zamanki kadar büyük bir hayal kırıklığını daha önce asla yaşamamıştım. Dinamitler taklitti elbette. Görünüşlerinden tahmin etmiş olmalıydım. İnanıyorum ki eğer öyle olmasalardı hemen fırlar, Sphinx'i, bronz kapıları ve dolayısıyla bütün zaman makinesini bulma ümitlerimi, her şeyi havaya uçurup hep birlikte hiçliğe uğurlardım. Galiba bundan sonraydı. Sarayın içinde küçük açık bir avluya çıktık. Çimle kaplıydı ve içinde 3 tane meyve ağacı vardı. Böylece dinlendik ve bir şeyler yedik. Gün batımına doğru konumumuzu düşünmeye başladım. Üzerimize gece çökmekteydi ve ulaşılamaz sığınağımızın bulunması gerekiyordu hala. Ama canımı bunun için pek sıkmıyordum artık. Morlaklara karşı kendimizi savunmamıza yarayacak belki de en etkili şeye sahiptim. Kibritlere. Hem eğer bir alev gerekirse kafur da vardı cebimde. Geceyi açıklıkta bir ateşin koruması altında geçirmek akla yatkın geliyordu. Sabahleyin zaman makinesini ele geçirecektim. Bu yolda henüz yalnızca bir demir çubuğum vardı. Ama artık artan bilgilerimle bronz kapılar için hissettiklerim değişmişti. Şimdiye kadar öteki tarafın gizemi yüzünden onları zorlamaktan kaçınmıştım. Hiçbir zaman pek güçlü gelmemişlerdi bana ve demir çubuğumun bu iş için büsbütün yetersiz olmamasını umdum.